Ayrım 16. Keane, Robert Ludlum. Sayfa 192. 6. Kısım. Kardinal'in gözleri bir delininki gibi parlıyordu. Ağır ağır yürüyen adamın hareketleri zarif, aynı zamanda da tehlikeliydi. Vatikan'ın koridorlarında yıllarca dolaşan kardinal, etrafındakileri nasıl etkileyeceğini öğrenmişti. Donatti serçeleri yutan bir kartaldı. Kendisi sözde dürüstlüğün simgesiydi. Dürüstlüğü temsil ettiğine inanmıştı. Victor o adamı görünce kontrolünü kaybetti. Kiliseden gelen bu katilin Campo di Fiori'ye yaklaşması dayanamayacağı bir alçaklıktı. O anda bilincini yitirerek cübbeli adama saldırdı. Fakat rahipler bunu bekliyorlardı. Birden onun önünü kesip saldırıyı önlediler. Güçlü eller kollarını arkaya çekip bileklerini büktü. Biri parmaklarını gırtlağına bastırarak başını geriye itti. Böylece Victor'un sesi çıkmaz oldu ama duyuyor ve görüyordu. Donatti hafif sesle ''Araba'' dedi. Boşta kalan iki rahip koşarak kiralık arabaya gidip aramaya başladılar. Victor kapıların, kaputun, bagajın açıldığını, döşemelerin yırtıldığını duydu. 15 dakika kadar sürdü bu çılgınca arama. Bu arada Victor Fontaine gözlerini kardinalin gözlerinden ayırmamıştı. Ancak araştırma bitince rahipler divanı üyesi kardinal arabaya ve yanına yaklaştı. Aynı anda konuşan iki adamına baktı. ''Bir şey bulamadık efendim.'' Donatti güçlü eliyle Victor'un boynunu sıkan rahibe işaret etti. Adam elini gevşetti. Victor Fontaine arka arkaya yutkundu. Hala kolları arkasında bükülüydü. Kardinal homurdandı. O yavaz ortodokslar iyi seçmişler. İsa'nın düşmanı olan Campo di Fiori'li dinsizler. Hayvan, kasap! Victor sadece fısıldayabiliyordu. Boyun kasları ve nefes borusu ezilmiş gibiydi. Ailemi öldürdün, seni gördüm.
''Evet, görmüş olabileceğini düşündüm.''
Kardinal'in sesi korkunçtu.
''Gerekseydi o silahları ben ateşleyebilirdim. Böyle düşünmekte haklısın. Bir bakıma onların celladı ben sayılırım.''
Donatti'nin gözleri büyüdü.
''Selanik'ten gelen sandık nerede?''
''Bilmiyorum.''
''Bana söyleyeceksin din düşmanı. Gerçek bir rahibin sözlerine inan. Başka çaren yok.''
Victor Fontaine buz gibi bir tavırla ''Beni zorla tutuyorsun.'' diye karşılık verdi. ''Herhalde bunu da Tanrı adına yapıyorsun.''
''Katolik kilisesini korumak için bunu yapmak zorundayım. Hiçbir yasa bundan daha önemli olamaz. Selanik'ten gelen sandık nerede?''
''Madem bu bilgi senin için bu kadar önemliydi, babamı neden idam ettirdin? Bunu bilen sadece oydu.''
''Yalan, yalan!''
Dudakları titreyen Donatti kendisine güçlükle hakim olabildi. Fontino'nun zayıf tarafını yakaladığını anladı. Çok büyük bir hata yapılmıştı ve kardinal bunu düşünmeye cesaret edemiyordu. Sakin sakin konuşmaya gayret etti.
''Şimdi bunun gerçek olduğunu biliyorsun ve dayanamıyorsun. Babam neden öldürüldü?''
Kardinal sesini alçalttı.
''İsa'nın düşmanları bizi aldattılar. Zenope'deki dinsizler bize yalanlar uyduruyorlar.''
Donatti dayanamayarak yine haykırdı.
''Bu yalanları taşıyan da Savarone Fontini Christi'ydi.''
''Sana ne yalan söyleyebilirdi? Gerçekleri söylediği zaman ona asla inanmadın.'' Kardinal yine titredi, sesi güçlükle duyuluyordu artık.
''Selanik'ten iki yük treni kalktı, 3 gün arayla. Birincisi konusunda hiçbir şey bilmiyoruz. İkincisini Montfalcone'de yakaladık ve Fontini Christi'nin bunu karşılamasına engel olduk. O zaman onun ilk treni karşılamış olduğundan haberimiz yoktu.'' ''Şimdi bize istediklerimizi anlatacaksın. Bilmemiz gereken şeyleri söyleyeceksin.''
''Bende olmayan şeyi sana veremem.'' Donatti rahiplere bakarak bir tek kelime söyledi.
''Haydi.''
Victor ne kadar zaman geçtiğini bilemiyordu. Çünkü zaman değil, sadece acı vardı. İçine işleyen, benliğini sarsan, yakan, mahveden acı devam ediyordu. Victor'u Campo di Fiori'nin kapısından içeriye sokmuşlar ve doğru ağaçların arasına götürmüşlerdi. Orada kutsal rahipler işkenceye koyulmuşlardı. Önce işe çıplak ayaklardan başladılar. Victor'un bütün ayak parmaklarını kırdılar. Bilekler çatlayıp eklemler ayrılana kadar ayak bileklerini büktüler. Bunu bacaklar ve dizler izledi. Bacaklar büküldü, eklemler ayrıldı ve kemikler kırıldı. Bunu kasıklarla karın izledi. Victor ölmeyi istiyordu. Gözyaşları arasında rahipler divanının alnında beyaz bir tutam saçı olan kardinalini görüyordu.
''Anlat, anlat İsa'nın düşmanı dinsiz.''
Kolları omuzlarından çıkarıldı. Bilekleri ince kan damarları kopana kadar büküldü. Zaman zaman kendinden geçerek huzura kavuşuyordu. Fakat tokatlayan eller onun ayılmasını sağlıyorlardı. Sonunda korkunç bir çatırtı duydu ama bir şey hissetmedi. Artık hissedecek durumdan çıkmıştı. Bununla birlikte uzaktan gelen ilahiyi andıran sözleri seçer gibi oldu. Bu ölünün başında söylenen son sözlerdi bunlar. Onu ölmesi için bırakmışlardı. Victor kendisine dokunduklarını duydu. Yine dayanılmaz bir acı benliğini kapladı. Fakat dokunanlar ona işkence etmiyorlardı. Uzaktan gelen sesler de işkencecilere ait değildi. Belirsiz hayaller yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Beyaz duvarlı bir odadaydı. Uzakta uçlarından lastik tüpler çıkan şişeler pırıldıyordu. Tepesinde bir yüz vardı. Bir daha göremeyeceğini bildiği bir yüzdü bu. Hasta kafası ona oyun oynuyor olmalıydı. Yüzünden yaşlar süzülüyordu. Karısı Jane, sevgilim, biricik sevgilim diye fısıldadı. Tanrım, sana ne yaptılar? Jane'in güzel yüzü yakınındaydı. Victor'un yanağına dokunuyordu bu yüz. Acı da hissetmiyordu artık. MI6'in endişelenen ajanları bulmuşlardı Victor'u. Rahipler onu arabaya taşıyıp evin önüne götürmüşler ve Campo di Fiori'de ölümün kucağına bırakmışlardı. Nasıl olup da ölmediğini doktorlar açıklayamıyorlardı. Ölmüş olması gerekiyordu. İyileşmesi aylar alacaktı. Hem tümüyle iyileşmesine de imkan yoktu. Ancak sürekli tedavi sayesinde kol ve bacaklarını kullanabilecekti. Ama 8. hafta doğrulup oturmayı başardı. Victor Fontaine, Roma'daki malları iade mahkemesiyle işini halletti. Topraklar, fabrikalar, mallar 75 milyon sterline satıldı. Kendi kendisine söz verdiği gibi sadece Campo di Fiori'yi satmamıştı. Milano'daki güvenilir bir avukat aracılığıyla Campo di Fiori için başka bir şey planladı. Burası da satılacaktı ama Victor alıcının adını asla öğrenmeyecekti. Ayrıca iki şartı daha vardı. Alıcı faşistlerle hiç işbirliği yapmamış biri olmalıydı. Üstelik hangisi olursa olsun hiçbir din örgütüyle de ilgisi bulunmamalıydı. 9. haftada bir İngiliz hükümetinden talimat alarak Londra'dan uçakla ayrıldı. Sir Anthony Brevoort, Victor Fontaine'in karyolasının ayak ucunda durarak baktı. Bu gözlerde yine de merhametle karışık bir sertlik vardı. ''Donatti'nin öldüğünü duydunuz mu? Kendisini St. Peter'in korkuluğundan aşağıya atmış. Kimse onun yasını tutmadı. Hele rahipler divanı hiç.'' ''Evet, biliyorum. Sonunda çılgınlığı yüzünden bunu da yaptı.'' O gün yanında bulunan 5 rahip cezalandırıldılar. Hepsi de rahiplikten atıldı. 3'ü afaroz edildiler ve hapse girdiler. 2'si de sürüldü. Kilise adına yapılan şeyler liderlerini dehşete düşürdü. Pek çok kilise buna izin veriyor. Sonra da kendi adlarına yapılan şeylere bakarak hayrete kapılıyorlar. Bu sadece Vatikan'a özgü değil. Yapılanlar genellikle amaçları gölgeliyor değil mi? Hükümetler için de durum aynı. Sorularıma cevap verilmesini istiyorum. Fontaine'in böyle taşması karşısında gözlerini kırpıştıran Brevoort hemen yanıtladı. Mümkün olan her şeyi anlatacağım. Bana böyle talimat verildi. Önce Stone, bir idam emri imzalandı, açıklandı. Bu konuda bir şey söyleyecek değilim. Gerisini bilmek istiyorum. Her şeyi. Size anlatılanlar doğru. Size güvenemedim. Londra'ya geldiğiniz zaman Selanik trenini anlatmamaya kararlı olduğunuza inandım. Vakti gelince harekete geçmenizi bekledim. Bildiğiniz gibi davranmanıza izin veremezdik tabii. Demek Stone benim hareketlerimi size rapor ediyordu. Her şeyi. 11 kez manşı geçtiniz ve bir kere de Lisbon'a gittiniz. Stone'un yardımıyla her sefer ne yaptığınızı öğrendik. Yakalanacak olursanız düşmanla pazarlık edip sizi geri almaya hazırdık. Ya ölseydim? Başlangıçta bu tehlikeyi de düşündük ama birden kaçıp Selanik konusunda anlaşma yapmanız bizi daha da ürkütüyordu. Oxfordshire'a yapılan hava saldırısından sonra TGU sizi bir daha karşı tarafa yollamamayı kabul etti. Oxfordshire'da ne oldu? O rahip. Uçaklara işaret veren adam rahipse tabii. Sözüm ona Zenope mezhebindendi. Bu sizin işinizdi sanırım. Brevoort dudaklarını büzerek bir an durdu. Kendisini hem üzen hem utandıran şeylere itiraz etmek zorundaydı. ''Yine Stone,
Almanlar 2 yıl süreyle ajanların gizlendiği kampın yerini öğrenmeye çalışmışlardı. Stone onlara bu bilgiyi gizlice verip öte yandan da Yunanlılarla anlaşmıştı. Sizi konuşturmak için bir yol olduğunu söyleyerek Yunanlıları inandırmıştı. Bunu denemeye de değerdi. Bu arada kampa fanatik bir rahibi sokmayı da başardı.
İyi ama neden?
Karınızı öldürtecekti. Karınız ölseydi ya da ağır yaralansaydı siz İngilizlerden soğuyacak ve MI6'den ayrılacaktınız. Stone haklıydı. Az kalsın öyle yapıyordunuz. O sizden nefret ediyor, parlak bir geleceği mahvettiğiniz için sizi suçlu buluyordu. O gece Londra'da kalmanız için uğraşmış sanırım. Victor o geceyi hatırladı. Metotlu çalışan çılgın Stone dakikaları saymış, arabanın hızını hesaplamıştı. Victor Fontaine komodinin üstündeki sigaralara uzandı. Son bir sorum var, bana yalan söylemeyin. Selanik treninde ne vardı? Brevard karyoladan uzaklaştı, pencereye giderek bir an sessiz kaldı. Geçmişe ait parşömenler, belgeler. Bunlar açıklansaydı din dünyasında kıyamet kopardı. Özellikle bunlar Hristiyan dünyasını parçalardı. Suçlamalar ve inkarlar birbirini izler, ülkeler taraf seçmek zorunda kalırlardı. Daha da önemlisi düşman elinde bunlar korkunç birer silah olabilirdi.
Victor Fonti belgelerle bunu yapmak mümkün mü diye sordu.
Brevard geri döndü. O belgeler yapabilirdi. Siz filok maddesini duydunuz mu?
Victor sigarasından bir nefes çekti. Çocukluğundaki dersleri hatırlamaya çalıştı. Bu 325 yılında toplanan genel mecliste düzenlenen inanç ikrarının bir bölümü.
Daha da doğrusu 381'de toplanan genel meclis bu inanç ikrarında türlü değişiklikler yapmaya kalktı. Filok maddesi daha sonra eklendi. Böylece İsa'nın Tanrı ile birliği açıklandı. Fakat Doğu Kilisesi bunu reddetti. Çünkü Doğu Kilisesi'ne göre İsa bir yol göstericidir ve Tanrı'nın kutsallığını paylaşmaz. Tanrı ile İsa arasında bir eşitlik söz konusu değildir. Bu ilk kez ortaya atıldığında Bizans Patriği durumu anladı. Böylece Roma lehine ayrım yapan bir öğreti getiriliyordu. Bir teolojik simge sayesinde Katolikler insanlar arasında ayrılık yaratıp yeni yerleri ellerine geçirmeyi başardılar. Katolik Roma İmparatorluğu devrinin en büyük gücü oldu. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğu inancına dayanarak dünyayı daha geniş şekilde etkilemeye başladılar.
Brevard söyleyecek söz ararmış gibi durup yatağın ayak ucuna gitti yine. Victor öyleyse diye mırıldandı. O kasadaki belgeler bu kararın yanlış olduğunu açıklıyor. Eğer böyleyse Katolik Kilisesi'nin temelini ve bunu izleyen Hristiyanlık ayrımını yalanlıyor.
Brevard'ın sesi hafiflemişti. Evet, belgeler bunu açıklıyorlar. Bunlara toptan inkarlar adı veriliyor. Bu belgeler arasında kralların birbirleriyle yaptıkları anlaşmalar da var. Bu iş 6. yüzyıldaki İspanya'ya kadar gidiyor. Zaten İsa'nın kutsal olduğunu sırf siyasi nedenlerle İspanya'nın ortaya attığı iddia ediliyor. Fakat hepsi bu kadar olsaydı dünya bu tartışmalara karşın aynı düzende gidebilirdi. Ama başka belgeler var. Bizans Patriği İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığını kanıtlamak için çok uğraşmış. Rahiplerini kutsal topraklara yollayarak oradaki Arami bilginleriyle konuşmalarını ve İsa ile ilgili her türlü delilleri toplamalarını istemiş. O rahipler umduklarından çok daha fazlasını bulmuşlar. 2. yüzyılın başında yazıldığı rivayet edilen bazı şeyler varmış. Rahipler bu ipuçlarını izlemişler ve bazı şeyleri ortaya çıkararak Bizans İmparatorluğu'na götürmüşler. Bu Arami belgelerinden biri İsa diye bilinen kimse konusunda çok derin ve belirli kuşkuların uyanmasına yol açmış. Onun hiç yaşamamış olması bile mümkün.
Transatlantik Manş denizine açıldı. Fontaine Küpeşte'ye dayanmış duruyor ve gittikçe uzakta kalan Southampton limanını seyrediyordu. Jane de yanında kolunu sevgiyle onun beline dolamıştı. Victor Fontaine'in koltuk değneklerinin madeni kısımları güneşte parlıyordu. Bu koltuk değneklerinin modelini kendisi çizmişti. Doktorlar en az bir yıl koltuk değneği kullanması gerektiğini söyleyince Victor piyasada bulunanlardan daha iyisini yapmaya karar vermişti. Oğulları Andrew ve Andrian dadılarıyla güvertedeydiler. İtalya Campo di Fiori, Selanik treni geçmişte kalmıştı artık. Zenope'nin arşivinden alınan ve dünyayı altüst edecek güçte olan parşömenler Alp dağlarının bir yerine gizlenmişti. Belki 100 yıl orada gömülü kalacaklardı. Belki de hiç bulunmayacaklardı.
Böylesi daha iyiydi. Dünya zarar ve kuşku veren bir devre geçirmişti. Mantık bir süre olsun insanların huzur duyması gerektiğini belirtiyordu. Selanik'ten gelen kasanın ortaya çıkmasının sırası değildi. Victor karısına doğru eğilerek yüzünü onun yüzüne yaklaştırdı. İkisi de konuşmadılar. Kadın onun elini tuttu. Güvertede bir gürültü koptu. Andrew kardeşi Adrian'a kızmıştı. Çocukça bir kavga başladı. Fontin gülümsedi. Çocuklar. 16. ayarın sonu. Sayfa 200.